Siz Allah'ın elmas gibi, altın gibi hükümlerini, şeriatının hükümlerini getirip de bugünkü laik, demokratik yahut da sosyalist bir takım düzenlerde tatbik etmeye kalkışırsanız elbette ki oraya uyum sağlamayabilir. Ondan sonra da bu elmas değilmiş, kömürmüş diyemezsiniz. Kendileri kafalarına göre bir sistem meydana getiriyorlar. Ondan sonra da İslam'ın şu hükümleri uymaz diyorlar. İslam'ın hükümleri İslam medeniyetinde ne kadar güzel sonuçlar verdiğine tarih şahittir. İslam'ın hükümleri 1400 yıldır kıtalar gezdi. Memleket memleket gezdi. Birçok memlekette uygulandı. Değişik asırlarda uygulandı, değişik toplumlarda uygulandı, örf adetleri farklı, kültürleri farklı, dinleri farklı olan toplumlarda uygulandı. Allah'ın istediği insanın değişmesidir. İnsanların nefislerinin terbiye edilmesidir. Ve bu da bir anda olabilecek bir şey değildir. Onun için Allah Azze ve Celle kısım kısım indirir. Onları yavaş yavaş terbiye eder. Okuldaki öğretmen de öyle değil midir? O da yavaş yavaş öğretmez mi? İman edenlerin imanını sabitlemek için, onların imanını pekiştirmek için, onları sağlamlaştırmak için,
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرشت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz vakit, onlar inanmak istemeyenler bunu bahane ederek sen bir iftiracısın derler. Halbuki Allah ne indirdiğini bilmektedir ve Allah duruma göre, yerine göre konuyla ilgili başka ayetler indirebilir. Hatta Medine döneminde olduğu gibi bir ayetin hükmünü kaldıracak olan başka bir ayet gönderebilir. Allah tam yetkili olduğuna göre يَحْكُمُ مَا يُرِيدْ istediği gibi hükmeden olduğuna göre buna da hak sahibidir. Fakat kafirler anlamak istememektedirler. Eğer bu kitap Allah'tan olsaydı Allah bu şekilde davranmazdı ya Muhammed. Demek ki bunu sen indiriyorsun, sen yazıyorsun demek istediler. Halbuki Allah'tan bir haber almış değiller. Allah ile görüşmüş değiller. Allah'ın bir ayetin yerine başka bir ayeti göndermeyeceğinden hiçbir zaman emin olamazlar. Kendileri peygamber değildirler. Allah'ın nasıl davranacağını da bilmemektedirler. Buna rağmen buna dayanmak suretiyle Kur'an'ın kelamullah olduğunu inkar etmektedirler. Halbuki buna dayanmak suretiyle konuşmak doğru olamaz. Çünkü Allah bir ayetin yerine başka bir ayet gönderir mi göndermez mi bunu kendileri bilemezler. Allah Azze ve Celle istediği gibi hükmeden olduğuna göre, istediği gibi yapma yetkisine sahip olduğuna göre böyle davranıyor olabilir. Bu hususta ellerinde hiçbir delil olmadığı halde boş boş konuşmaktadırlar. Daha önce de ifade ettiğim gibi burada kastedilenin nesih olması ihtimali varsa da hükmün kaldırılması yerine başka bir hükmün getirilmesi, bu düşüncede olan alimler de vardır. Fakat Mekke döneminde bu şekilde bir şey bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin Mekki surelerde bir hükmü kaldırıp bir ayetle önceki ayetin hükmünü kaldırdığını bilmiyoruz. Bir ayetin nasih olarak geldiğini, öbürünün de mensuh olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir uygulama Mekke döneminde yoktu. Hicretten sonra medeni surelerde bunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle önceki ayetin hükmünü kaldıran yeni bir ayet göndermiştir. Kur'an'da nesih vardır. Bu hususta ulemanın neredeyse %100'üne yakını ittifak halindedir. Ancak hicretten evvel böyle bir şeyin olduğuna dair elimizde hiçbir delil mevcut değildir. Çünkü hicretten evvel zaten İslam'ın hükümleri gelmiyordu. Devlet yoktu. Devletle ilgili hükümler, hatta birçok farz, namazın dışında diğer farzlar Mekke'deyken farz olmamıştı. Haramların da birçoğu Mekke'de haram edilmemişti. O yüzden nesih olayı, bir hükmün kaldırılıp yerine başka bir hükmün getirilmesi olayı da söz konusu olmuyordu. Medine döneminde bunun çok olduğunu ya da kaç defa olduysa o kadar olduğunu görüyoruz. Kimi 35'e kadar çıkarmışsa da kimi de 5'e kadar indirmiştir. Neticede neshin varlığı bilinmektedir. Allah Azze ve Celle acaba burada onu mu kastetmiştir yoksa başka bir noktayı mı anlatmak istemektedir? Bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz vakit, tebdil ettiğimizde, değiştirdiğimizde buyurulmuş. Böylece acaba nesihden mi bahsedilmiştir? Hükmün değiştirilmesinden mi bahsedilmektedir? Dediğim gibi Mekke'de böyle bir olay bilmiyoruz. O halde burada kastedilen şeyin o olmaması daha kuvvetle muhtemeldir. Allah Azze ve Celle burada kafirlerin şu sözlerini bize anlatıyor olsa gerek. Kur'an bir yerde bir meseleyi anlatır. Ondan sonra başka bir yerde aynı meseleyi başka bir açıdan ele alır, orada bir kez daha anlatır. Tekrarlar vardır yani Kur'an'da. Allah Azze ve Celle konuyu bir yerde anlatıp bitirmez. O konuyu bitirip sonra başka bir konuya geçmez. Konunun değişik kısımlarını değişik bölümlerde anlatır. Böylece kafaların çalışması, ilmi araştırmaların yapılmasını sağlar. Bir ayeti hakkıyla anlamak isteyenler araştırmalar yapmak zorunda kalırlar. O mevzuyla ilgili başka ayetler var mı diye Kur'an'dan taramak zorunda kalırlar ve bir kez daha Kur'an'ı bitirmiş olurlar. Defalarca Kur'an'ı okumaları için de böyle bir üslup takip edilmiştir. İlmi araştırmalar yapılması için, kafaların çalışması için ve böylece sevap kazanmaları ve ilimde derinleşmeleri için, Kur'an'a olan hakimiyetlerinin artması için, çünkü bu ilmi araştırmalar sayesinde Kur'an'ı defalarca, onlarca kez bitirmek zorunda kalmışlardır alimler. O meseleyle ilgili başka bir ayet var mı acaba diye tekrar tekrar aramak zorunda kalmışlardır. Bu şekilde Kur'an'ın tamamına hakimiyetleri artmıştır. Dereceleri yükselmiştir. Unuttuklarını tekrar hatırlamışlardır. Buna benzer birçok faydaları var. Bir de o meselenin tekrar edilmesi icap ettiği için tekrar edilmiş olabilir. Tam vakti gelmiş, tam yeri geldiği için tekrar edilmiş olabilir. Allah'ın usulü odur. Bir meseleyi bir yerde anlatıp orada bitirmez. Başka başka yerlerde onu tekrar eder, hatırlatır. Bu şekilde insanların o meseleyi tekrar hatırlamaları sağlanır. O konunun başka yönleri ortaya konulur. Ve Kur'an'dan 15-20 sayfa okumuş olan bir insan bile birçok meseleyi görmüş olur. Eğer bir meseleyi bir yerde uzun uzun anlatsa, bütün tafsilatıyla anlatmış olsa, sonra başka bir meseleye geçse, o zaman Kur'an'ın tamamını bilmeyen bir insan o meseleleri görmemiş olur. Okuduğu yerde hangi mesele varsa sadece onu öğrenmiş olur. Okuduğu yerde olmayan meseleleri görmemiş, öğrenmemiş olur. Ve kıyamet gününde de ya Rabbi ben oraya kadar gelemedim, orayı okuyamadım diyebilir. Allah Azze ve Celle böyle olmasın diye Kur'an'dan 5-10 sayfa bile okusa bir insan birçok meselenin temellerini görmüş olsun. Birçok dini meselelerin inançla ilgili, ibadetle ilgili, ahlakla ilgili, bazen muamelatla ilgili, devletle ilgili, savaşla, barışla ilgili, aile hayatıyla ilgili, geçmiş peygamberlerin kıssalarıyla ilgili birçok meseleden birkaç satır da olsa okumuş olsun ve onların devamını arzu etsin. Onların devamını okuma ihtiyacı duysun ve Kur'an'ın sonuna kadar gitme ihtiyacı duysun. Bununla ilgili ileride yazılacak olan kitapları okuma ihtiyacı duysun. Allah Azze ve Celle bu üslubu, buna benzer hikmetlere binaen devam ettirmektedir kitabı boyunca. Ancak kafirler bunu anlamamaktadır ve bu yüzden itiraz etmektedirler. Neden bir meseleyi bir yerde anlatıp bitirmiyor? Neden aynı meseleyi tekrar ediyor, başka başka yerlerde tekrar ediyor? Neden şurada söylemediğini başka bir yerde, başka bir açıdan söylüyor? Demek ki kendisine ait değil, kendisine aittir, Allah'a ait değildir. Allah'a ait olsaydı Allah bir meseleyi bir yerde bitirirdi demek istiyorlardı. Halbuki bu insanların üslubudur. İnsanlar öyle davranırlar. Bir meseleyi bir yerde anlatırlar. Ondan sonra da tamamen bırakırlar. Başka meselelere geçerler. Allah Azze ve Celle'nin üslubu insan üslubu değildir. Bir meseleyi bir yerde anlatıp Ondan sonra o meselenin başka yönlerini başka yerlerde anlatmaya itiraz ettiler. Neden böyle dediler? Halbuki Allah Azze ve Celle elbette ki bir şeyi murad ediyordu. Bundan dolayı itiraz edilir mi? Bu itiraz edilecek bir nokta mıdır? Neden bir meselenin tamamını bir yerde anlatmıyorsun ya Muhammed? Sanki bu onun eseriymiş de ona bunu söylüyorlardı. Neden bir meseleyi hepsini bir yerde bitirmiyorsun? Çünkü sonradan aklına başka şeyler geliyor. Onun için böyle yapmak zorunda kalıyorsun. Hepsini bir defada söyleyemediğin için demek istiyorlardı. Halbuki böyle saçma itirazlarda bulunacaklarına bundaki hikmetleri düşünseydiler daha güzel olmaz mıydı? Bunda acaba nasıl hikmetler var? Neden Allah böyle gönderiyor deselerdi ya da eğer Allah'tan geldiğine iman etmiyorlarsa onun benzeri bir kitap meydana getirseydiler ya, bu şekilde böyle itirazlara, saçma itirazlarda bulunmalarına gerek kalmayacaktı. Ama onlar benzerini getiremeyeceklerini bildikleri için böyle konuşuyorlardı ve daha başka şeyler de söylüyorlardı. قُلْ نَزَّلَهُ رُوْهُ الْقُدُسِ De ki onlar sana böyle söylüyorlar, sen bir müfterisin, iftiracısın, Allah namına iftirada bulunuyorsun. Halbuki Peygamberimizin Muhammedül Emin olduğunu kendileri söylüyorlardı. Heraklius bile meseleyi anlamıştı, bunlar anlamak istemiyorlardı. Heraklius bile kendi namına yalan söylememiş olan, Muhammedül Emin olarak tanınan bir insanın Allah adına yalan söylemesi mümkün değildir diyordu. O bile anlıyordu kendi namına yalan söylemeyenin Allah namına yalan söylemeyeceğini. Ama bunlar anlamak istemiyorlardı. Sen Allah'a iftira atıyorsun diyorlardı. Madem ki Allah'a iftira atıyor diyorsunuz, o halde benzerini yazın, mesele bitsin. Sözünüzü ispat etmiş olasınız. Gerçekten samimi olduğunuzu göstermiş olasınız. Madem ki bu onun kendi eseridir, benzerini siz de o halde yazabilirsiniz. İnanmıyorlardı kendi söylediklerine. Kendi söylediklerine inansaydılar onu yapmaya kalkışırlardı. Eğer bunun bir insan sözü olduğunu söylerken gerçekten samimi olsaydılar, o yüzden Kur'an-ı Kerim onlara "İn kuntum sadikin" buyuruyor. Sadık iseniz, doğru iseniz, şu kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitabın insan sözü olduğunu iddia ediyorsunuz. Eğer gerçekten bunda sadık iseniz, hakikaten böyle inanıyorsanız, haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. Allah Azze ve Celle "İn kuntum sadikin" derken aslında sadık değilsiniz demiş oluyordu. Sadık olsalardı o zaman bir suresinin benzerini getirmeye kalkışabilirlerdi. Öyle inanıyor olsaydılar onlar da otururlardı, kağıdı kalemi alırlardı, yazmaya başlarlardı. Demek ki aslında kendi sözlerine kendileri de inanmamaktadırlar. Benzerini yazamayacaklarını düşünmektedirler ve böyle bir şeye kalkışamamaktadırlar. Allah Azze ve Celle'nin temas ettiği meselelere temas etmek kim? İnsan kim? Gökyüzünden bahsediyor Kur'an. Güneşten, yıldızlardan bahsediyor. Denizin altındaki dalgalardan bahsediyor Kur'an. Çocuğun anne karnında kaç aşamadan geçerek büyüdüğünü anlatıyor Kur'an. Kur'an birçok bilimsel meseleye temas ediyor. Kur'an gaybi meselelere temas ediyor. Kur'an'ın fesahatına, belagatına ulaşılamıyor. İnsanların bütün yazdıklarında mutlaka çelişkiler oluyor. Ama Kur'an'da en küçük bir çelişki bulunamıyor. Bunu biliyorlardı. O yüzden böyle bir şey yapmaya kalkışamıyorlardı. Velid bin Mughire gibiler şunu itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Öyle bir kelam ki bu diyordu. Çok tatlı. Ondan daha tatlısı yok.
ve o hep üstün geliyor, ona üstün gelmek mümkün olmuyor. Kendisi şiirin her çeşidini biliyordu ve bunu itiraf ediyordu. Çok köklü diyordu, çok tatlı bu diyordu. Buna üstün gelmek mümkün olmuyor diyordu. Onun gibisini yazmak mümkün değil. Bunu biliyorlardı, o yüzden yazmaya kalkışmıyorlardı. Ve işte o zaman böyle şeyler söylüyorlardı. Neden bir yerde anlatıp da bitirmiyorsun, başka yerlerde devamını getiriyorsun? Ya da bir hüküm geldiyse, o hüküm daha sonra Allah tarafından değiştirildiyse, neden değiştirildi gibi itirazlarda bulunuyorlardı. Halbuki bunlar itiraz noktası değildir. Bunların her birinin bir hikmeti olur. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bir meseleyi bir yerde anlatıp bitirmemek, başka yerlere paylaştırmak, onunla ilgili bir takım hikmetlere temas ettim. Eğer hükmün değiştirilmesi ise, burada kastedilen nesih olayıysa, onun da elbette bir sürü hikmetleri var. Allah Azze ve Celle insanları nasıl eğiteceğini en iyi bilendir. Çok iyi bilmektedir ki insanlar kademe kademe eğitilirler. İnsanın nefsinin sabahtan akşama değiştirilmesi mümkün değildir. Allah insanı yaratandır, insanı tanımaktadır. Ve Allah'ın muradı sadece bilgi vermek değildir, insanları değiştirmektir. İnsanların değişmesi ise ancak yavaş yavaş mümkün olabilir. Bu insanların bulunduğu bölgeye 2500 sene peygamber gelmemiş. Bunlar tam bir cahiliye hayatı içerisinde yaşıyor. Tamamen karanlık bir dönem. Bu insanlar putperestliği artık normal görmeye başlamış. Her türlü günah onlar için normal. Böylelerini değiştirmek bir anda olabilecek bir şey değil. Allah Azze ve Celle onun için kullarına merhametinden dolayı ve bu işin yöntemini bildiği için, insanın nefsinin gücünü, kuvvetini bildiği için, şeytanın tesirini bildiği için, çevre faktörünün insan üzerindeki etkisini bildiği için insanı yavaş yavaş değiştirme yöntemini izliyordu. Bize de örnek olması için, siz de insanları değiştirecekseniz yavaş yavaş değiştirebilirsiniz. Birdenbire bütün hükümleri öğretmeye kalkışmayın demek için bir hükmü önce gönderiyor, önce insanları ona alıştırıyor, ondan sonra daha sonra başka bir hüküm, daha sonra başka bir hüküm, neden olmasın? Buna itiraz edilebilir mi? Bu eğitimde bir metottur. Ve Allah Azze ve Celle Rab'dir. Rab terbiye edendir. Nasıl olur da terbiye yöntemini bilmez? Nefsi kendi yaratmış. Bu nefsin nasıl terbiye edileceğini nasıl bilmez? Böyle bakmaları gerekirken Allah'ın muradı nedir? Neden böyle oluyor ya Muhammed demeleri gerekirken sen bir iftiracısın deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara cevaben şöyle söylemesini emrediyor. قُلْ نَزَّلَهُ رُوْهُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ De ki onu Ruhul Kudüs indirdi Rabbinden. Ama bilhak, hak ile indirdi. Kendi yanından değil yani. Ruhul Kudüs, Allah Azze ve Celle meleğine ruh demektedir. Cebrail Aleyhisselam'a Kur'an bazen Ruhul Kudüs der, bazen Ruhul Emin der. Onun Ruhul Kudüs tarafından ve Ruh-i Emin tarafından indirildiğini ifade eder. Böylece ona güvenebilirsiniz demek ister. Meleğin hata yapma ihtimali yok. Allah Azze ve Celle'den aldığını aynen getirir, en küçük bir şey ilave etmeden. O Ruhul Emin'dir ve o Ruhul Kudüs'tür. O Allah'ın kutsal ruhudur. Hata yapmaz ve içine bir şey eklemek gibi bir alçaklık yapacak değildir Cebrail. ya da içinden bir şeyi eksiltmek gibi. İnsanlar meleği de kendilerine benzetiyorlar. Onun da bir şeyler ekleyebileceğini düşünüyorlar. Çıkarabileceğini düşünüyorlar. Allah Azze ve Celle ise ona Ruhul Kudüs diyerek, kutsal bir ruhtur o. Sizin gibi nefse sahip olan bir varlık değil. Siz nefsinizin baskısı altında kalırsınız. Şeytanınızın baskısı altında kalırsınız. İnsanların baskısı altında kalırsınız. Ama Cebrail için böyle bir şey söz konusu değil. Allah Azze ve Celle meleğine Ruhul Kudüs der. Ruh der. Çünkü vahiy getirmektedir. Çünkü vahiy ruhtur. Çünkü vahiy nasıl ki insanın bedeni ruh olmadıkça hayat bulmaz, aynı şekilde vahiy de öyle toplumlar için hayat kaynağıdır. İnsan için, ferdi hayatı için, aile hayatı için, içtimai hayatı için, devlet hayatı için, dünya için bir ruhtur, bir hayattır. O olmadan dünya ölü gibidir. Allah Azze ve Celle o yüzden kendi vahyine ruh der. O ruhu indiren de Ruhul Emin olan Cebrail'dir. O olmadan hayatınız yoktur yani. Yani Ruhul Kudüs indirmedikçe Allah'tan gelen o vahyi, siz ölü gibisiniz. Hayat sahibi sayılmazsınız. Çünkü hidayet yolunu kendiniz bulamazsınız. Hayvandan aşağı bir hayat yaşarsınız. İnsana yakışmayan bir hayat. İşte onun için Allah Azze ve Celle burada vahye güvenimizin artması için onun Cebrail tarafından indirildiğini ifade ediyor. Evet, indiren Cebrail'dir ama kendi kafasından değil. O da gaybı bilmez. Melek de gaybı bilmez Allah bildirmedikçe. Allah Azze ve Celle'nin kitabına yerleştirmiş olduğu mucizeleri melek de gerçekleştiremez. Böyle bir kitabı melek de yazamaz. Çünkü melek de insanı Allah gibi bilemez. Melek de gaybı bilemez. Melek de Allah bildirmedikçe Kur'an'da olan bilgileri bilemez. O kendi yanından bunları getirip size anlatmıyor. Bilhak, hak ile onu indiriyor. Hak bir yöntemle onu indiriyor ve hak hükümlerle onu indiriyor. Cebrail'in indirmiş olduğu inanç esasları haktır. İndirilen ibadet esasları haktır. İndirilen ahlak esasları haktır. Muamelat esasları haktır. Hak olarak indirmektedir. Bütün meselelerde hak olarak indirilmiştir. Dolayısıyla bir tane yanlış bulamazsınız. Kur'an hak ile onu indirdi Cebrail derken aslında tüm dünyaya meydan okumuş olmaktadır. Haydi, eğer Kur'an'ın Muhammed'in sözü olduğunu söylüyorsanız o zaman onun benzerini yazabilirsiniz. Haydi yazın. Yazamadınız. O halde haydi onda bir hata gösterin. Bir hata gösterseniz o zaman bunun kelamullah olmadığını ispat etmiş olursunuz. İnsan sözü ise mutlaka hata olur. İnsan sözünde mutlaka tenakuzlar olur, çelişkiler olur. Birbirine uymayan noktalar olur. İnsan kelamında mutlaka gaybla ilgili konuştuğu zaman hatalar olur. İnançla ilgili konuştuğunda hata eder. İbadetlerle ilgili konuştuğu zaman da hata eder. Ahlak esasları ortaya koyduğunda da hata eder. İşte bugün yeryüzünde ahlak esasları ortaya koyanlar, onlar nasıl bir dünya meydana getirdiler? Eğitim esaslarını kendileri tayin ettiler. Ahlak esaslarını kendileri tayin ettiler. Her memlekete göre değişen ahlak esasları, sanayi toplumuna ayrı bir takım değerler, tarım toplumuna ayrı bir takım değerler, hepsi de yanlış. Halbuki insani ve ahlaki değerlerin bir tane olması gerekir. Sanayi toplumları da o ahlak esaslarına bağlı kalmalı. O insani değerlere bağlı kalmalı. Tarım toplumları da onlara bağlı kalmalı. Toplumdan topluma değişmez bunlar. Kafalarına göre bir takım değerler koydular. Sanayi toplumlarını da mahvettiler. Tarım toplumlarını da mahvettiler. Güya toplumlara göre değişeceğini düşündüler. Toplumdan topluma insani ve ahlaki değerleri değiştirdiler. Ve sonra insana yakışmayan şu medeniyeti meydana getirdiler. Eğer Allah Resulüne ait olduğunu söylüyorlarsa bu kitabın, o takdirde yapmaları gereken şey ondaki hataları ortaya koymaktır. Kur'an meydan okuyor. Nasıl ki bir tane suresinin benzerini getiremezsiniz diyerek 1400 yıldır meydan okuyorsa, aynı şekilde bir tane hata gösteremezsiniz diyerek yine meydan okumaktadır. Onu Ruhul Kudüs olan Cebrail hak ile indirmiştir diyerek bir tane haksız hükmünü gösteremeyeceksiniz demiş olmaktadır. Göstersinler, Kur'an'ın şu hükmü haksızdır, yanlıştır desinler. Ama Kur'an'ın bir hükmünü getirip de şu laik düzenlerde uygulamaya kalkarsanız, elbette ki şu düzenlerle uyum sağlamayabilir, o zaman da ona yanlış diyemezsiniz. İslam'ın hükümleri birbiriyle uyum halindedir. Bir saatin parçaları gibidir. Sizin saatiniz benim saatime uymaz. Sizin saatinizin bir parçasını alıp benim saatime takarsanız çalışmaz. Ondan sonra da o parça kötüdür, yanlıştır da denilemez. Her saatin parçası kendi saatinde bir şey ifade eder. Orada vazifesini, misyonunu yerine getirebilir. Allah'ın hükümleri de İslam devletinde yürür. O bir bütündür. Birbiriyle uyum halindedir. Siz Allah'ın elmas gibi, altın gibi hükümlerini, şeriatının hükümlerini getirip de bugünkü laik, demokratik yahut da sosyalist bir takım düzenlerde tatbik etmeye kalkışırsanız elbette ki oraya uyum sağlamayabilir. Ondan sonra da bu elmas değilmiş, kömürmüş diyemezsiniz. Kendileri kafalarına göre bir sistem meydana getiriyorlar. Ondan sonra da İslam'ın şu hükümleri uymaz diyorlar. İslam'ın hükümleri İslam medeniyetinde ne kadar güzel sonuçlar verdiğine tarih şahittir. İslam'ın hükümleri 1400 yıldır kıtalar gezdi. Memleket memleket gezdi. Birçok memlekette uygulandı. Değişik asırlarda uygulandı, değişik toplumlarda uygulandı, örf adetleri farklı, kültürleri farklı, dinleri farklı olan toplumlarda uygulandı. Ve hepsinde güzel sonuçlar verdiğine tarih şahittir. İslam medeniyeti nerede kurulduysa orada huzur oldu. Orada insana yakışır bir medeniyet meydana getirildi. Ey Resulüm, de ki onlara, bu kitabı ben yazmıyorum, bana bunu Ruhul Kudüs indiriyor ve hak ile indiriyor. O da yine kendi de yazmıyor Ben yazmadığım gibi Ruhul Kudüs de yazmıyor. Nezzelahu deyince, onu indirdi deyince yazdı demek değil yani. O indirdi evet ama kendi yazmadı yani. Allah Azze ve Celle nezzele diyor, ellefe demiyor. Bunu Cibril telif etti. Ruhul Kudüs bunu yazdı demiyor. Bunu Ruhul Kudüs indirdi sadece. Sadece görevi ondan ibarettir. Allah'ın kelamını indirmekten ibarettir. Hak ile indirmiştir. Hak olan hükümleri indirmiştir. Ve içerisine en küçük bir şey katmamıştır. Cebrail aleyhisselam hiçbir şey katmazken, katmaya yetkisi, salahiyeti yokken, nasıl olur da bugün bir takım insanlar Allah'ın kelamına, dinine bir takım şeyleri ilave ederler? Ruhul Kudüs, Hazreti Cibril ilave etme yetkisine sahip değil. Hazreti Peygamber böyle bir yetkiye sahip değil. Nasıl olur da bazı kimseler Allah'ın dinine bir takım şeyleri ilave eder, bid'atler uydururlar. Dinde olmayan bir takım şeyleri dine ilave ederler. Allah Resulü o yüzden her bir ihdas edilen şey kullu muhdes bid'a buyurdu. Sonradan çıkma her bir şey bid'adır. Ve kullu bid'a dalalem, bütün bid'atler de dalalettir, sapıklıktır. Sonradan çıkma dine ilavelerin tamamı. Ve kullu dalaletin finnar, ve bütün sapmalar da hepsi de ateştedir. Efendimiz bu hususta gayet hassastır. Cebrail aleyhisselam dine bir şey ilave etmiyor. Hazreti Peygamber bir şey ilave etmiyor. Nasıl olur da bugün insanlar dine bir takım şeyleri ilave etmeye kalkışırlar, kendi kafalarına göre bir takım ibadetler uydururlar? Kur'an mescitten bahsediyor. Hazreti Peygamber mescitte geçti ömrünün son yılları. Medine'de bir mescit inşa edebilecek düzeye geldiğinde ilk yaptığı şey bir mescit inşa etmekti. Ve orada yaşadı son, ömrünün son 10 senesinde. İslam tarihinde var mıdır cemevi? Var mıdır İslam tarihinde böyle bir şey? Var mıdır Kur'an'da? Var mıdır hadislerde? Var mıdır Efendimizin hayatında ya da daha sonra sahabe hayatında ya da daha sonraki nesillerde, şu son asra varana kadar var mıydı böyle bir şey? Şu son 30-40 sene içerisinde çıkartılmış olan bir takım şeyler. Hazreti Cebrail bir şey ilave edemiyor. Hazreti Peygamber bir şey ilave edemiyor. Bugün insanlar kim oluyorlar da mescidin yerine cemevi diye bir şey ilave ediyorlar? İslam'da mabet cemevi değil, mescittir. İslam'da bunun dışında bir mabet yok. İkinci bir mabet icat edenler kendi kafalarından bir din mi meydana getirmek istiyorlar? Ve bugün devlet de onlardan oy alabilmek için onların cemevlerini tasdik ediyor. Ve onlara bir statü kazandırıyor. Bu statü acaba bir mabet mi denilecek, ne denilecek acaba? Bir kültür evi olarak mı görülecek? Bir vakıf dernek gibi mi görülecek? Yoksa bir mabethane olarak mı görülecek? Eğer bir mabet olarak, İslam'ın bir mabedi olarak görülecekse, böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Böyle bir mabet İslam'da yok. İslam'da olmayanı da İslam'a ilave edemeyiz. Cebrail'in böyle bir yetkisi yok. Cebrail sadece alıyor, getiriyor, veriyor. Bir şey ilave edemiyor. Hazreti Peygamber'in de yetkisi o kadar. O da alıyor ve bize açıklıyor, bize veriyor, o kadar. Alıyor, veriyor, evet, aynı zamanda açıklıyor. Kur'an bir meselede hüküm koymadıysa, Hazreti Peygamber'e itaat etmemizi bize emrettiği için, eğer Hazreti Peygamber hüküm koyarsa ona da uymak zorundayız elbette. Ama Kur'an'a aykırı bir şey olamaz. Hazreti Peygamber de böyle bir şey yapmamıştır. Allah Azze ve Celle onlara cevaben diyor ki, ey Resulüm, onlara de ki, onu ben indirmiyorum ve ben yazmıyorum. Nezzelahu ruhul kudüs min rabbike bil hak. Senin Rabbinden hak olarak, hak ile, hak hükümlerle, hak inançlarla, hak bir yolla, Cebrail'in müdahalesi olmadan, aynen Rabbinden aldığı gibi, hak bir yolla, en küçük bir değişiklik yapılmadan, Ruhul Kudüs olan Cibril onu indirmiştir. لِيُسَبِّتَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ Neden indirmiştir? Neden bu şekilde kısım kısım indirilmiştir? Allah Azze ve Celle bu kısım kısım indirmenin sebebini açıklamaktadır. Ta ki iman edenlerin imanında sabit hale gelmeleri, onların imanının sağlamlaşması, daha da pekişmesi için, böyle bir eğitim yöntemi izlendiği için, müminlerin imanının pekişmesi için, demek ki tenzil ile kısım kısım indirilmesinin hikmetlerinden birisi bu. Kur'an bazen enzelne eder, bazen nezelne eder. İkisi de indirdik demektir. Arasında fark var. Enzelne dediği zaman toptan indirmek kastedilir. Enzele dediği zaman ya da Allah Azze ve Celle inna enzelnehu fi leyletil kadir buyuruyor. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Orada inzal ifade, inzal kullanılıyor. Enzelne deniyor yani. Bu toptan indirmedir. Bazen de burada olduğu gibi nezzele kullanılıyor. Bu da kısım kısım indirmedir. İkisi de indirmedir ama Allah Azze ve Celle bazen enzeleyi, bazen de nezzeleyi kullanmıştır. Şu söylenmek istenilmektedir. Evet, bu kitap en yakın semaya bir defa da toptan indirildi. Evet. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir gecesinde toptan o en yakın semaya, Beytul İzze'ye indirildi. Evet. En yakın semaya toptan indirildi ama oradan peygamberimize gelmesi kısım kısım oldu 23 sene içerisinde. Bunun hikmetini açıklıyor Allah Azze ve Celle. Neden Allah böyle indiriyor? Kafirlerin bunca itirazlarına rağmen Allah yöntemini değiştirmemiştir. Çünkü Allah'ın istediği değişmesi gereken insanın değişmesidir. İnsanların nefislerinin terbiye edilmesidir. Ve bu da bir anda olabilecek bir şey değildir. Onun için Allah Azze ve Celle kısım kısım indirir. Onları yavaş yavaş terbiye eder. Okuldaki öğretmen de öyle değil midir? O da yavaş yavaş öğretmez mi? İman edenlerin imanını sabitlemek için, onların imanını pekiştirmek için, onları sağlamlaştırmak için bir sebebi bu. Ayetler gelir, o meseleyi açıklayan başka bir ayet daha gelir. Daha sonra başka bir ayet daha gelir, aynı meseleyle ilgili. Böylece her birine bir defa daha iman eder, bir kez daha iman eder, bir kez daha iman eder. Böylece imanları sağlamlaşır, pekişir. Bir bunun için, ve onların yavaş yavaş eğitilmesi için, nefislerinin yavaş yavaş değişebilmesi için, hem bunun için hem de vehude, hem de onlara hidayet olması için, hidayet olması için bir takım meseleler olur, tartışırlar, anlaşamazlar. Acaba o meselede Allah'ın hükmü nedir? Onu merak ederler ve işte Allah Azze ve Celle ayetini gönderir olayın üzerine. Bir olay vardır ortada, bir mesele vardır ve insanlar tartışmaktadır. Allah'ın hükmünü merak etmektedirler. Acaba kim haklı? Allah Azze ve Celle hükmünü gönderir ve insanlar Allah'ın hükmünü anlamış olurlar. Ve o meselede doğru olanın ne olduğunu anlamış olurlar. Ve böylece hidayet yoluna girmiş olurlar. Sapmaktan kurtulurlar. Ve o ayet onların tartıştığı meseleyi onlara anlattığı için, ortaya koyduğu için onlar için hidayet olmuş olur. O meselenin doğrusunu Allah'tan öğrenmiş olurlar. Bir de bunun için kısım kısım gönderilmektedir. Eğer toptan gelmiş olsa, o zaman o ayet o meseleyle ilgili midir? Allah Azze ve Celle o ayeti o mesele için mi gönderdi? Bunu anlayamazlardı. O zaman bir takım tartışmalı meselelerde hangisinin doğru olduğunu da çözemezlerdi. Tartışma devam eder giderdi. Ve olaylar oldukça Kur'an'ın gelmesi bizim için de çok hayırlıdır. Sadece o dönemin Müslümanları için değil. O dönemin Müslümanları o meselede Allah'ın hükmünü öğrenmiş oluyorlardı. Biz de aslında bugün de yine o meselelerde Allah'ın hükmünü öğrenmiş oluyoruz rivayetler sayesinde. O ayetin sebebi nüzulünü bize aktaran rivayetler sayesinde, şu ayet şu olaydan dolayı geldi diyen, şöyle bir olay oldu, filanlar geldi şöyle dedi, ondan sonra bu ayet nazil oldu diyen, buna benzer rivayetler sayesinde biz de bugün o ayetlerin manasını daha iyi anlamış oluyoruz. Sebebi nüzulü anlamadan, varsa şayet onu anlamadan ayetin tefsir edilmesi doğru olamaz. Elbette her ayetin sebebi nüzulü yoktur. Belki bazıları bize gelmemiş de olabilir. Varsa da bize gelmemiş de olabilir. Ama her ayetin zaten bir sebebi nüzulünün olması da gerekli değildir. Allah Azze ve Celle illa da bir tartışma, bir olay, bir soru üzerine ayetlerini göndermek zorunda değil. Allah doğrudan doğruya insanlara inanç esaslarını, ibadet esaslarını, ahlak esaslarını öğretebilir. Muamelat esaslarını doğrudan doğruya öğretebilir. Hiçbir olaya, hiçbir sebebe gerek yoktur. Onun için her ayetin bir sebebi nüzulü de yoktur. Bazı ayetler hiçbir olay, hiçbir soru olmadığı halde de gönderilmiştir. Onları anlamak için zaten bir sebebi nüzul de gerekmemektedir. Belki peygamberimizin açıklamalarına ihtiyacımız vardır. Belki müçtehitlerimizin açıklamalarına ihtiyaç olabilir. Ancak illa da bir sebebi nüzulün olması gerekmez. Ama bazı ayetler var ki onları anlayabilmek sebebi nüzul ile mümkün olabilir. Allah Azze ve Celle özellikle o gibi ayetlerini göndereceği zaman o olayın olmasını beklemiştir. Öyle bir olay olacak ve ondan sonra o ayet gönderilecek. Böylece insanlar ayetin manasını anlayabilecekler. Eğer doğrudan doğruya o ayet gönderilmiş olsaydı, bir sebep olmadan, o zaman insanlar ya anlayamazlar ya da yanlış anlayabilirlerdi. Ya da kendi aralarında tartışmalar sürer giderdi. Öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle bazı ayetlerini bazı olaylar üzerine göndermek istedi. Ve o zaman insanlar için o ayet bir hidayet olmuş oldu. Onlara yol göstermiş oldu. O meselenin doğrusunu bizzat Allah'tan öğrenmiş oldular. Bu onlar için büyük bir rahmet idi. Allah Azze ve Celle sonra diyor ki ve büşra lil müslimin, bir de büşra olarak, müjde olarak da gönderdik. Yani bu ayetleri peyderpey göndermemizin bir sebebi de bu. Bir sebebi iman edenlerin imanını sağlamlaştırmak, onların daha fazla iman etmelerini, bir kez daha iman etmelerini sağlamak, olayın başka veçhelerini öğrenmelerini sağlamak, başka yönlerden olayı anlamalarını sağlamak için, ayrıca onlara Allah'ın hükmünü bildirmek için, onlara o meseleyle ilgili hidayet yolunu göstermek için, bir de büşra olarak, bir müjde olarak onlara bu şekilde kısım kısım indirdik. Müjde verir yani Kur'an. Müminleri hem bu dünyada hem de ahirette elde edecekleri zaferi müjdeler Allah Azze ve Celle. Mesela peygamber üzülür. Üzülür, acaba Rabbim beni terk mi etti? Bana vahiy göndermiyor artık. Peygamberliğin ilk zamanlarında Allah Azze ve Celle peygamberine teselli verir. Mâ vedda'ke rabbuke ve mâ kale der. Rabbin seni terk etmedi ey Resulüm ve sana darılmadı. Korkma, Rabbin sana ileride verecek. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Sen razı olacaksın. Razı olacağın kadar sana verecek. Ve büşra lil müslimin. İşte Müslümanlara müjde olsun diye. Peygamber böyle bir duruma düşer. Allah Azze ve Celle o ayetini gönderir. Ve Müslümanlara müjde olur. Hem bu dünyada ileride vereceği zaferleri haber etmiş olmak için. Onların tam böyle morale ihtiyacı olduğu anda, her şeyin kötüye gittiği düşünüldüğü anda, Müslümanların çok kötü durumda olduğu bir sırada, Allah'tan bir müjdeye, bir habere, gaybi bir habere ihtiyaçları olduğu anda, bugün de mesela Müslümanlar bazen böyle sadıka rüyalarla, müjdeli rüyalarla destekleniyorlar. Birçok kötü günlerde Allah Azze ve Celle birçok kardeşimize sadıka rüyalar gösterdi. Ve o sadıka rüyalar da bir nevi vahiydir. O sadıka rüyalarla insanlarımızın moralleri yerine geldi. Ve insanlar gelecekten ümitlendiler. Yollarına devam ettiler. Peygamber olmadığı için bugün aramızda Allah Azze ve Celle bu şekilde bir takım kullarına sadıka rüyalarla moral verir. Onlar da cemaattekilere anlatsınlar diye, saklasınlar diye göstermez, anlatsınlar diye gösterir. Ve o sadıka rüyalar da bir nevi vahiydir. Efendimiz öyle buyuruyor, vahiy kesildi. Ama vahyin 46 parçasından bir parça olan sadıka rüyalar geride kaldı. O sadıka rüyalar da bir nevi büşradır. Ve büşra lil müslimin, o ayetler kısım kısım gönderilir ki Müslümanlara müjde olsun diye. İleride size verilecek velel ahiretu hayrul leke minel ule. Gelecek günler bugünden daha güzel olacak. Bu müjdeyi vermek için o olayın olması, Müslümanların o zor günü beklenir. O zor gün, o morallerinin çöktüğü günde Allah böyle bir haber vererek onları tekrar canlandırır, ayağa kaldırır. Ve büşra lil müslimin, Müslümanları böyle zamanlarda tekrar ümitlendirmek için kısım kısım indiriliyor. ya da onları ahiretle ilgili müjde vermek için sabrederseniz ahirette cennetlere gireceksiniz hem de ebedi olarak demek için. Ve büşra lil müslümin, bu kitap bir büşradır Müslümanlar için. Teslimiyet gösterebilenler için. Teslimiyet gösteremeyenler için demek ki böyle bir büşra da söz konusu değildir. Demek ki Allah'a teslimiyet gösteren müslim olanlar, Müslüman olanlar için böyle bir müjdeden bahsedilmektedir. Demek ki kafir için böyle bir müjde söz konusu değildir. Ve lekad na'lemu ennehum yekuluna innema yuallimuhu beşer. Andolsun ki biz çok iyi biliyoruz. Onlar ona bir beşer öğretiyor diyorlar. Biz bunu iyi biliyoruz. Ey Resulüm, sana neden Kur'an kısım kısım geliyor diye itiraz ediyorlar. Sen bir iftiracısın diyorlar. Ve ona bir beşer öğretiyor diyorlar. Elbette ki biz bunu çok iyi biliyoruz. Onların böyle söylediğini. لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪ي. Onların iddia ettikleri, filandan öğreniyor dedikleri o kimsenin lisanı acemcedir, Arapça değildir. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌ مُب۪ينٌ. Ama bu Kur'an'ın lisanı ise apaçık Arapçadır. Nasıl olur da ondan öğrenir? Arapça bilmeyen bir adamdan mı öğreniyor? Arapça bilmeyen birinden mi bu benzeri yazılamayan Arapça kitabı meydana getiriyor? Kafirler başka bir şey söyleyemeyince sonunda bunu da söylediler. On bir başkasından öğreniyor dediler. Aslında bu sözleri bile şunu ifade ediyordu. Onun benzerini yazamıyorlardı demek ki. Yazamıyorlardı ve böyle şeyler söylüyorlardı. Mesela bu bir, biz de bunun benzerini yazabiliriz. Bu bizim de benzerini yazabileceğimiz bir kitaptır diyemiyorlardı. Ve bunu bir başkasından öğreniyor diyorlardı. Yani bunu bir insan olarak sen de yazamazsın ya Muhammed demek istiyorlardı. Sen de bunu yazamazsın aslında. Bu aslında onların bir itirafıydı bir manada. Onun bir insan kelamı olmadığının bir nevi itirafıydı. Her ne kadar bir beşerden öğreniyor diyorlardıysa da aslında bunun Efendimiz tarafından da yazılamayacağını da itiraf etmiş oluyorlardı. Biraz evvel hatırlarsanız müfter demişlerdi. Sen iftira atıyorsun, sen yazıyorsun, sonra da Allah'tan diyorsun. O zaman da öyle söylemişlerdi. Ama şimdi o tutmayınca bu sefer de birinden öğreniyor dediler. Dedikleri kişi kimdi? Bir takım rivayetler var bununla ilgili. Bunların Addas adında bir köle olduğu, Yeser adında bir köle olduğu, Cebir adında bir köle olduğu, bazı rivayetlerde başka isimler de geçiyor. Bel'am diye birinden de öğrendiği bir takım rivayetler. İddialarına göre Efendimiz onlardan öğreniyordu. Bunlardan bazıları, birisi Safa Tepesi'nin yakınında otururdu sürekli. Orada bir şeyler alır satardı. Bir diğeri Merve Tepesi'nin yakınında otururdu. Orada bir şeyler alır satardı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem herkese anlattığı gibi onların da yanına giderdi. Onlarla da konuşurdu. Onlar ise bunu suistimal ediyor, bunu kullanmak istiyorlardı. Sen herhalde ondan öğreniyorsun. Onlar ehli kitaptılar. Halbuki bu adamlar köleydiler, cahil bir köleydiler. O günkü insanlar kadar bile kültürlü, bilgili değildiler. Eğer o cahil kölelerden öğreniyorduysam, o zaman sizin şairleriniz daha âlâsını yazabilmeli. Sizin öyle şairleriniz var ki yazdıkları şiirler Kabe'nin direğine asılıyordu. Muallaka-i Seba nedir? Arap'ın övünç kaynağı olarak kabul ettikleri 7 tane şiirleri vardı ki benzeri getirilemiyor diyorlardı. Onunla övünüyorlar, Kabe'nin direğini asıyorlardı. Panayırlarda şiir yarışmaları yapıyorlardı. O bölgenin bir nevi başkenti gibiydi Mekke. Şairler geliyor orada şiirlerini döktürüyorlardı. Sizin şairleriniz bunun benzerini yazamıyorken 3 tane cahil köleden mi öğrendi bunları? Dikkat ederseniz allemehu beşer diyemiyorlar. Ona bir beşer öğretti geçmiş zaman ifadesiyle. Ona bir beşer öğretti diyemediler. Yuallimuhul beşer dediler. Ona bir beşer öğretiyor. Öğretiyor dediler. Çünkü Efendimizin 40 yaşından evvel zerre kadar din adına konuştuğu görülmemiş. Allah adına ahiretle ilgili, cennet cehennemle ilgili, Allah'la ilgili, peygamberlik müessesesiyle ilgili hiçbir şey konuştuğuna kimse şahit değil. 40 yaşına kadar böyle gelmiş. Bir gün Allah adına konuşmamış. Bir gün Allah'la ilgili de konuşmamış. Ve bu insan birdenbire 40 yaşına kadar bir defa Allah'la ilgili konuşmamış olan bu insan birdenbire öyle bir cümle, öyle cümleler söylüyor ki insanlar onun benzerini getiremiyor. Allah'la ilgili, ahiretle ilgili birdenbire konuşmaya başlıyor. Eğer bir hazırlık dönemi olsaydı, geçmişinde birilerinden yavaş yavaş bir şeyler öğrenmiş olsaydı, mutlaka o yaşa kadar bunu ortaya koyardı, mutlaka bunu belli ederdi, dayanamazdı, mutlaka bunu birileriyle konuşur, paylaşırdı. Böyle bir şey kimse iddia edemediği için, çünkü böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. O yüzden onun düşmanları bile allemehul beşer diyemediler. Ona bir beşer öğretti. Sen birinden öğrendin zaten daha evvel de filanlarla görüşüyordun diyemediler. Demek ki o ana kadar olan ayetlerle ilgili hiçbir şey söyleyemediler. Ondan sonrasını kastediyorlar. Diyorlar şu andan itibaren gelenler ona bir beşer tarafından öğretiliyor. Geçmişi var halbuki. Neden geçmişiyle başlamıyorlar iftira atmaya? Sen zaten geçmişte de şöyle şöyleydin. Niye diyemiyorlar? Oryantalistler o günün müşriklerinin diyemediğini dediler. Ve Rahip Bahira'dan öğrendi dediler. Halbuki Rahip Bahira ile Efendimizin görüşmesi kendisi küçük bir çocuktu. Amcasıyla beraber Şam taraflarına giderken yolda bir rahip tarafından manastıra davet edilmişlerdi. Orada o rahibi görmüştü sadece ve sadece. Ve yalnız başına da görüşmemişti. Bir sürü insanlar vardı yanında. Ve o zaman yaşı daha 12 filandı. 12 yaşında bir çocuk. 28 sene bekledi öyle mi? 40 yaşına kadar bir kelime konuşmadı. Ve 28 sene unutmadı. Rahipten öğrendikleriyle mi bunu yazdı? Bunu o günün Ebu Cehilleri bile söylememişti. O yüzden Kur'an allemehul beşer demiyor. Ona bir beşer öğretiyor, öğretti diyemediler. Yuallimuhu dediler, öğretiyor dediler. Yani yeni yeni başlıyor. Şimdiden itibaren bir beşerden alıyor yani. Geçmişle ilgili konuşamadılar çünkü bu kadar komik duruma düşmek istemediler. Bir çocuk ve birkaç dakika bir rahibin yanında bulunmuş, etrafında da bir sürü insan. Sen o zaman ondan öğrendin deseler herkes onları kınayacak, onları ayıplayacak. Bu kadar da yapmayın diyecekler. Bu kadar da utanmazlık fazla diyecekler. Hepimiz oradaydık. Bir sürü insanın içinde Muhammed daha çocuktu. Birkaç dakika orada görüştü. Bu kitabı ondan öğrendikleriyle mi yazdı? O zaman daha çocuktu. O yüzden bunu söyleyemediler. Ama Efendimiz o ehli kitaptan olan bunların bir kısmı Hristiyandı. o kölelerle, bunlar bir köleydiler yani, cahil insanlardılar. O günün kültür seviyesinde bile değildiler. Ve güya onların yanına uğradığı zaman onlardan öğreniyor dediler. Halbuki eğer böyle bir iddiada samimiyseniz, o zaman yapmanız gereken şey baskın yapmak ve Efendimizin evine baskın yapın, evindeki bütün dokümanlara el koyun, kimden öğreniyorsa suç unsurlarını tespit edin ve işte ya Muhammed seni yakaladık deyin. Basın evini ya da gidin evine hep beraber. Gidin ya Muhammed, eğer sen bu sözleri Allah'tan aldığını söylüyorsan, hiçbir hazırlık yapmadığını, evde yazmadığını söylüyorsan, müsaade et evini arayalım deyin. Bunu yapmadılar çünkü çok iyi biliyorlardı ki böyle bir şey yoktu. Ya da mesela o köleler kültürlü insanlar mıydı ki onların gözünde? Hayır, değildi. Köleydiler ve onları kendileri adam yerine bile koymuyorlardı. O adam yerine koymadıkları, köle dedikleri kimseler o zaman onlara gerekli cezayı da verebilirlerdi. O köleler de kendilerinin kölesiydi sonuçta. O kölelere ceza da verebilirlerdi. O köleleri konuşturabilirlerdi. Eğer o kölelerden öğrendiyse Hazreti Peygamber, o halde o köleler madem bu kadar marifetliydiler, bir tane suresinin benzerinin getirilemediği şu kitabı onlar söylüyorlardıysa, o zaman onlar bu şerefi neden Hazreti Peygamber'e bıraksınlar? Neden bunu biz yazdık demesinler? Hem de Mekke'de bu kadar kavga gürültü varken, Mekke'nin müşrikleri Peygamberimizin aleyhinde delil arıyorlar. Bir tane delil bulabilseler onu kullanacaklar ve bu köleler onların köleleri. Bu köleleri konuşturabilirler ve bu köleler evet biz söyledik, Muhammed yazdı diyebilirler. Böyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Kölelere bunu söyletemediler, böyle bir iftirayı attıramadılar. Köleler öyle bir iftira atsa bile, Kur'an hakkında onlara 5-10 tane soru sorulsa, bocalayıp kalacakları da meydandadır. Kendileri Kur'an'ı bilmezler etmezler. Nasıl ki bugün bazı sahtekarlar, bir sürü kitap yazdım diyen bazı sahtekarlar var ya, sonra da kitabından bir ayet, yaratılışla ilgili kitap yazdım diyor, spiker de kendisine bir ayet söyler misin diyor. Yaratılışla ilgili kitap yazdım diyorsun, kitabında geçen bir ayeti söyler misin? Bilmiyorum diyor, aklımda değil diyor. Kitap yazacaksın, bir ayet söyleyemeyeceksin, öyle mi? O köleler de eğer Efendimizin arkasında o köleler vardıysa, o köleler evet biz söyledik, o yazdı deselerdi, demediler de deselerdi, onlara Kur'an'dan birkaç mesele sorulduğu zaman yalancılıkları ortaya çıkacaktı. O yüzden de böyle bir şey de yapamadılar. Madem ki o kölelerin yazdığını iddia ediyorsunuz, o zaman gidin siz de o kölelerin yanına. O köleler size de söylesin. Haydi siz de yazın. Haydi siz de yazın. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ved'u şuhadâekum min dunillah in kuntum sadikin. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan gerçekten şüphe ediyorsanız, haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Yapamadığınızda yapamayacaksınız da, hem de ebediyen. Yapamayacaksınız. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. O halde korkun o ateşten ki o ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Siz de o ateşte yanacaksınız. O iddetli kafirin, kafirler için hazırlanmış olan o ateşten korkun. Madem ki o kölelerden alıyor, yazıyor diyorsunuz, haydi gidin siz de söylesin o köleler, siz de yazın. Ve o kölelerin hepsi daha sonra iman ettiler. Eğer o köleler yaz söylüyor olsaydı, Peygamberimiz onlardan alıyor, yazıyor olsaydı, geceleyin onlardan alıyor, yazıyor, sabahleyin de insanlara ben peygamberim diyor ve onlara ayetler söylüyor olsaydı, o köleler ona iman eder miydi? Sahtekara bak demezler miydi? Akşam ben söyledim, o yazdı. Sabahleyin kalkmış ben söylüyorum diyor. Allah söylüyor diyor. Ve Allah'tan geldiğini iddia ediyor. Halbuki bunları ben akşam söylemiştim kendisine. Derlerdi ve ona iman etmezlerdi. Halbuki bunlar iman ettiler. Ve iman etmiş olan bu kimseler eğer sahtekar ise, yalandan iman ettilerse, o zaman Hazreti Peygamber'in onlara makam vermesi gerekmez miydi? Suç ortağı ise onların konuşmaması için, onları suçlu, onları susturmak için onlara af buyurun bir kemik atması gerekmez miydi? Ama onlara vermedi hiçbir makam. Hazreti Ebu Bekirlere verdi, Ömerlere verdi, başkalarına verdi ama o Addasa, Yesara, Cebre, Belam'a kimseye böyle bir şey vermedi. Çünkü bunlar köleydiler. Bunlar cahil kimselerdiler. Bunlar komutan olmaz, bunlardan vali olmaz, bunlardan şair olmaz, bunlardan bir şey olmaz. Bilal-i Habeşi'den ne oldu? Komutan mı oldu? Bilal-i Habeşi ne oldu? Halife mi oldu? Bilal-i Habeşi ne oldu? Şair mi oldu? Köle böyle bir şey olabilir mi? Sürekli ezilmiş, sürekli iş yapmak zorunda kalmış, bilgisini geliştirememiş, kabiliyetlerini geliştirememiş, insan idare etmemiş, hep idare edilmiş olan kimseler. Bunlar böyle bir makama gelebilir mi? Eğer Efendimizin suç ortağı idilerse Allah Resulü onları susturmak için onlara makam verirdi. Ama hiçbir zaman makam vermedi. Ve bu insanlar Müslüman olmalarına rağmen bunların ismini bile bilmezsiniz. Kaç kişi biliyor içinizde Addas'ı, Yesar'ı, Cebri? Hayır, ama Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı hepiniz bilirsiniz. Böyle diyorlardı ama aslında o kimseler Arapça'da bilmeyen kimselerdi. Bütün bunlardan sonra bir de bu insanlar Arapça bilmeyen kimselerdi. Bunlar sonradan Arapçayı tek tük birkaç kelime öğrenmiş, kekeleyerek konuşan, sadece meramını çat pat anlatmaya çalışan Arapça olarak böyle kimselerdi. Orada köle oldukları için onlardan 3-5 kelime Arapça öğrenmiş olan kimselerdi. Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Onlar Arap bile değillerdi. Arapçada bilmiyorlardı. Ama bu kitap sizin şairlerinizi susturuyor. Yüksek bir edebiyat var bu kitapta. Hem böyle söyledikleri zaman ona bir insan öğretiyor, bir beşer öğretiyor dediklerinde aslında o kimseyi iki kat daha yüceltmiş olmaktadırlar. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktadırlar, farkında değildirler. Bu kişi hem Arapça bilmiyor hem de öyle bir eser meydana getiriyor ki bu Arapça bilmeyen bu köleler öyle bir eser meydana getiriyorlar ki Allah bu eseri, bu kitabı gönderdi dememek için, Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kabul etmemek için o cahil köleleri öyle bir makama çıkarmış oldular ki Arapça bilen, Arapçası süper olan Arap şairlerinin bile benzerini getiremediği bir sözü yazacak durumda olan insanlar bunlar, öyle mi? O halde bu insanlar ne kadar harika insanlar demek ki. Arapça bilmedikleri halde Arap şairlerini susturacak kadar mükemmel bir Arapçayla yazılmış olan, hem de gayipten haberler veren, bilimsel bir takım meselelere gökteki yıldızlarından tutun bilmem nesine kadar temas eden, insanı iyi tanıyan ve insanı eğiten bu eseri yazdılar, öyle mi? Allah dememek için o adamları ne kadar yüceltmek zorunda kalıyorlar. Arapça bilmeyen adam meğer neymiş? Arapça bilmediği halde Arap şairlerinin bir suresinin bile benzerini getiremediği bir kitabı meydana getiriyorlar bu insanlar. O zaman bu insanlar Peygamberimizden daha da bir harika olsalar gerek. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorlar. Bu sefer onları ilahlaştırıyorlar aslında. Bu eseri Peygamberimiz bile yazamazken Arap olduğu halde, fasih Arapçayla konuştuğu halde, sen de bunu yazamazsın yani ya Muhammed, sen bunu başkasından alıyorsun diyorlardı ve o kişiler Arap bile değildi, Arapça da bilmiyorlardı. Bu aynı şuna benzer. Bunların bu kaçışları, yağmurdan kaçarken doluya tutulmaları aynı şuna benzer. Allah'ı kabul etmeyen adam, her şeyi Allah yaratmıştır dese mesele bitecek. Bunu demek istemiyor. Bunu demek istemiyor. Ve bundan kaçmak için her şeyin kendi kendine olduğunu söylemek zorunda kalıyor. Her şeyin kendi kendine olduğunu. Eğer Allah yaratmadıysa, o zaman demek ki her bir hücre, her bir zerre demek ki kendi kendini yarattı, öyle mi? Bir tane yaratıcıdan kaçıyorken sonsuz yaratıcıyı kabul etmek zorunda kalıyorsun. Tıpkı güneşi kabul etmek istemeyen adam gibi. Güneşi kabul etmek istemiyor. Sonra güneşten gelen bütün ışın hüzmelerini, her birini bir güneş gibi görmek zorunda kalıyor. Eğer her bir zerre, ışın zerresi, cama baktığınız zaman hani gördüğünüz ışın zerreleri var ya, her bir ışın zerresi eğer o güneştendir, güneşten geliyor dese mesele bitecek. Onu söylemek istememektedir. Bu sefer de her bir zerreyi bir güneş, küçük bir güneş gibi, ışığı kendinden ışık kaynağı gibi görmek zorunda kalacaktır. Bir güneşi kabul etmezken sonsuz güneş kabul etmek zorunda kalan cahil gibi. Bir yaratıcıyı kabul etmek istemezken sonsuz yaratıcıyı, her bir zerre o zaman kendi kendini yaratmış olmalı. Bir elmada ne kadar zerre var? Trilyonlarca. Parmağınızda ne kadar zerre var? Trilyonlarca. O zaman bunların kendi kendini yaratmış olması gerekir. Hem de akıllı olmaları gerekir. Çünkü mükemmel bir görev yapmaktadırlar. Ya bunu söyleyecek o zaman Allah'ı inkar eden, bir Allah'ı kabul etmemek için sonsuz yaratıcı kabul etmek zorunda kalır. Bu Mekke'nin müşrikleri de Allah'ı kabul ediyorlardı ama Kur'an'ı kabul etmemek için tuttular cahil köleleri, ilahlaştırdılar. Neden Allah'ı, Allah'ın kitabını Allah'ın kitabı olarak görmek istemiyorlar da bu kölelerin kitabı olarak görmek istiyorlar? Neden? Çünkü onlar peygamberi kabul etmek istemiyor. Allah'ın koyduğu hükümlere uymak istemiyor, bu kitaba Allah'ın kitabı derse ona uymak zorunda kalacak. O insana Hazreti Peygamber'e Resulullah derse ona uymak zorunda kalacak. Onun öğrettiği ahirete iman etmek zorunda kalacak. Ahirete iman ettiği zaman da hayatını değiştirmek zorunda kalacak. Farzları yapmak zorunda kalacak. Haramlardan kaçınmak zorunda kalacak. İşte bundan kaçmaktadır. Onun için böyle saçma sapan laflar etmektedir. Böyle dediler. Ona bir beşer öğretiyor dediler. Allah Azze ve Celle onlara cevaben, o öğretiyor dedikleri kimse Arap bile değil. Nasıl bununla bu insan üstü eser meydana getirdi? Hem böyle bir şeyi onlar yaptıysa neden bu şerefi Muhammed'e versinler de biz yaptık demesinler? Ve Mekke'nin müşrikleri Peygamberimizin aleyhinde delil topluyorlar. Bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Eğer onlar kalksa, eğer onlar verdiyse, kalksalar bunu söyleseler, Mekke'nin müşrikleri onları altına boğarlar. O Muhammed'den onları kurtardıkları için, bu davadan onları kurtardıkları için, çünkü onlara göre bu dava şer bir davaydı. Bu dava toplumu bölüyordu. Bu dava onların dinlerini reddediyordu. Onun için onlar bu davanın aleyhinde bir delil bulsalar kesinlikle onun peşini bırakmazlardı. Onlar böyle bir şey iddia edemediler ama sadece ortaya bir laf atalım belki bazılarının kafası bulanır. Bu Muhammed'e onlar öğretiyor diyelim. Onlar ehli kitaptır. Peygamberlik hakkında, ahiret hakkında bir şeyler biliyorlar. Söylüyorlar. Halbuki mesele sadece bilgi meselesi değil ki. Bir kere bu kitap ehli kitabın yanlışlarını da ortaya koymaktadır. Ehli kitabın kitaplarında olan yanlışları da bu kitap ortaya döküyor. Tevrat'ta değiştirilmiş olan Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'deki yanlışları da bu kitap ortaya koyuyor. Nasıl olur da onlardan öğrenmiş olabilir? Onlar zaten o kitaplara inanan kimselerdi. Ama bu Kur'an onlardaki yanlışları da ortaya koyuyor. Ve sonra bu kitap sadece o dini meselelerden bahsetmiyor ki. Bu kitap galaksilerden de bahsediyor. Bu kitap yıldızlardan, denizlerden, bu kitap dağlardan, çocuğun anne karnında oluşumundan da bahsediyor. Tevrat'ta, İncil'de bunları bulamazsın ki. Bu kitap gelecekte olacak olan olaylardan da bahsediyor. Mesele sadece 3-5 dini bilgi alma meselesi midir? 3-5 kırıntı bilgi alınca bu kitap meydana mı getirilebilir? Bugün dünyada bunca insan var, bu kadar bilim adamları var. Kur'an'ın meydan okuması devam etmektedir. Haydi bu kitaptan şüphe ediyorsanız bir tane suresinin benzerini getirin. Onun gibi yüksek bir edebiyata sahip olacak. Edebiyatçılar bunun gibisi yazılamaz diyecek. Onun gibi gayıptan haber verecek. Onun gibi tatlı bir musikisi olacak. Onun gibi kelimeler çok manalar ifade edecek. Bir satırlık bir ayeti anlat bitmez. Haydi onun gibi yazın bakalım. Onun gibi bilimsel gerçeklere temas etsin. Onun gibi insanı tanısın ve insanı terbiye etsin. Haydi onun gibi ezberlemesi kolay olsun. Daha neler neler, Kur'an'ın kelamullah olduğunu ispat eden birçok delil. Hiçbirisi insan yazmalarında olamaz. Allah Azze ve Celle sonra buyuruyor ki, اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ O Allah'ın ayetlerine inanmayanlar, Allah onlara hidayet edecek değildir. Onlara bir azab-ı elim var. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar etmektedirler ve hakkı aramamaktadırlar. Samimi değildirler. Benzerini getiremedikleri halde yine de insan sözü demeye devam ettikleri için. Velid bin Mughire'ye sordular, dediler ne diyelim? Velid bin Mughire onların şairlerindendi. En zenginleriydi. Dediler ki ne diyelim? Velid bin Mughire dedi ki şair diyelim mi dediler. Dedi şiirin hepsini biliyoruz. Onunki hiç şiire benzemiyor. Sihirbaz diyelim mi dediler. Büyücü falan diyelim mi? Kahin diyelim mi? Dedi ki onda hiç böyle haller gördünüz mü ki? Kim inanacak bizim bu lafımıza? O zaman Mecnun desek dediler. Hiç onda cinnet getirmiş bir insan hali var mı? En akıllımız odur. Hiç cinnet getirmiş gibi bir hali var mıdır? Kim inanacak bizim bu yalanlarımıza? O zaman ne diyelim dediler. İnnehu fekkere ve kaddar. Çok düşündü. Çok düşündü. Ölçtü biçti. Ne desem acaba? Fekutile keyfe kaddar. Katledilesice. Ne biçim ölçtü biçti? Sümme kutile keyfe kaddar. Sonra yine katledilesice. Geberesice. Ne biçim ölçtü biçti? Sümme nazar. Sonra şöyle bir baktı. Sümme edbere ve stekbar. Arkasını döndü ve kibirlendi. Hakikatlere sırtını döndü. Kendine bir şey zannetti. Ve dedik in haza illa sihrun yu'ser. Bu dedi ancak etkili bir sihirdir. Söz, o sözün benzeri getirilemiyor. Etkilidir, insanları etkiliyor. İn haza illa kavlul beşer. Bu ancak bir insan sözüdür. Ama çok etkilidir, sihir gibidir. Ancak böyle diyelim, için içine çıkalım dedi. Halbuki kendi demişti, hiç sihirbaz görmediniz mi? Muhammed hiç sihir yaptığını gördünüz mü şimdiye kadar? Muhammed için hiç Muhammed'in kahinlik yaptığını gördünüz mü? Hiç kehanette bulunduğunu gördünüz mü? Hayır dediler, o halde bunları söyleyemeyiz dedi. Peki o zaman ne diyelim dediler. Bir şey dememiz lazım ki insanlar ondan uzaklaşsınlar. İşte böyle söyleyelim dedi. Derin derin düşündükten sonra işte bu çareyi buldu. Bu da çare değildi çünkü eğer sihirse o zaman neden korkuyorsunuz ki? Hazreti Musa'ya da sihirbaz demişti Firavun ama ondan da korkuyordu. Sihirbazdan niye korkulur ki? Hangi sihirbaz yeryüzünde devrim yapmış? O zaman niye korkuyorsun ki? Madem sihirbazdır, madem yazdığı da sihirdir. Hangi sihirle dünyada devletler değişmiş? Hangi sihir süper güçler dize getirmiş? Hangi sihir insanların nefislerini terbiye etmiş? Hangi sihirbaz insanlara ahlak kuralları getirmiş? Hangi sihirbaz inanç esasları getirmiş? Hangi sihirbaz devletle ilgili kanunlar koymuş? Hangi sihirbaz ibadet getirmiş, ahlak esasları getirmiş? Hangi sihirbaz muamelatla ilgili esaslar, gündelik hayatla ilgili, alışverişle ilgili, mirasla ilgili vesaire? Bunlarla ilgili binlerce hüküm getirmiş. Madem sihirbaz, o halde böyle bir sihirbaz gösterir misiniz? Madem sihri yuserdir, etkili bir sihirdir, o halde haydi böyle bir sihirbaz siz de meydana getirin. Haydi böyle bir sihirbaz olun. Sihirbazlarınız var, haydi getirin. Şairleriniz var, haydi yazın. Kur'an o gün bugündür meydan okumaya devam ediyor. Bu Allah böyleler, Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler Allah onlara hidayet etmeyecektir. Çünkü layık değildirler ve hakikati aramamaktadırlar. İnnemâ yefteril kezib. Ancak yalanı kim söyler? Kim yalan iftirada bulunur? Kim? Ellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâh. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler. Ve ulaike humul kazibun, işte onlar yalancıların ta kendileridir. Kimler yalan söyler Allah adına? İşte bunlar Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler. Allah'ın ayetlerine iman edenler Allah adına yalan söylemezler. Heraklius sormuştu Ebu Sufyan'a. Ebu Sufyan Müslüman değilken Heraklius sormuştu. Muhammed bu davayı öne sürmezden önce, önceki hayatında hiç yalan söylediğini bilir misiniz? Hayır demek zorunda kaldı Ebu Sufyan. Hayatında hiç yalan söylediği bilinmez ve ona Muhammedül Emin deriz aramızda. En dürüstümüz odur. Heraklius dedi ki ben sana soruyorum, sen de böyle cevap veriyorsun. Ondan sonra hala da başka laflar etmeye çalışıyorsun. Hem diyorsun ki yalan söylemeyen bir insandır. İnsanlara kendi adına yalan söylemeyen Allah adına hiç söylemez. Ve Efendimizin getirdiği dine bakın. Yalanı en kötü günahlardan olarak bize öğretmiştir. Ve buyuruyor ki Müslüman her günaha girebilir. İnsandır, şeytana uyar, insandır, nefsine uyar, insandır, insanlara uyar. Günahlara girebilir ama iki günaha asla girmez. Müslümansa yalan söylemez, Müslümansa ihanet etmez. Davasına, dava arkadaşlarına, Rabbine, ailesine, ortağına, milletine, ümmetine hiçbir zaman ihanette bulunmaz. Müslüman Allah muhafaza ayağa kayar belki zina eder. Allah muhafaza ayağa kayar belki adam öldürür. Belki ayağa kayar içki içer. Ama hadi onlarda nefsin bir payı var. Hadi nefis istedi. Ya ihanet, bu bir alçaklıktır. Ya yalancılık, o da bir alçaklıktır. Müslüman her günaha girebilir ama bu iki günaha girmesinin hiçbir mazereti yok ve hiçbir zamanda bu günaha giremez Müslümansam. Yalan da söyleyemez, ihanet de edemez. Yalan söylemek de, ihanet etmek de münafıkların sıfatıdır. Hazreti Peygamber bize bunu öğretiyor. Hayatı meydandadır. Hiçbir gün yalan söylediği görülmüş mü? Eğer yalan söylese karısı bilir, hanımları bilir. Yalan söylese en yakın arkadaşları bilir. Akrabaları bilir. Ve o zaman onlar ona iman etmezler ve ona saygı duymazlar. Halbuki her kim peygambere yaklaştıysa ona olan saygısı ve sevgisi arttı. Ona ne kadar yaklaştıysa bir insan, o kadar ona olan saygısı arttı. Eğer yalan söyleyen bir insan olsaydı, ona yaklaşanlar mutlaka bunu bilirlerdi. Uzaktakiler bilemeyebilir ama yakınındakiler onu çok iyi tanırlardı. Ama ona ne kadar yaklaşıyorsa insanlar, onun için canını verir hale geliyorlar. Demek ki, ondaki dürüstlüğü, samimiyeti görüyorlar. Allah Azze ve Celle Müslümanların sadakatiyle aslında kafirlere cevap vermektedir aynı zamanda. Onu yakından tanıyanların ona olan sevgisi ve saygısı ne kadar yüksek düzeydedir. Urve bin Mes'ud diyor ki, daha Müslüman değildi bunu söylediği zaman, ben diyor böyle insan görmedim, bu kadar kral gördüm, bu kadar melik gördüm, padişahlar gördüm. Hiçbirinin bu kadar sevildiğini, sayıldığını görmedim. abdest aldığı zaman abdest suyunu kapışıyorlar. Onun yüzüne dikkatle bakamıyor, utanıyorlar. Ben bu kadar sevilen, sayılan bir insan hayatımda görmedim demek zorunda kalmıştı. O zaman kendisi bir Müslüman bile değildi. Efendimizin çevresindekilerin ona olan sevgisi, saygısı onun samimi olduğunun ispatıydı. Ve bunu gören nice kafirler iman ettiler. Eğer sahte bir peygamber olsaydı, eğer rol yapıyor olsaydı, yakınındakiler bunu bilirdi. Yakınındakiler onun samimi olduğuna inandığına göre demek ki samimidir dediler ve iman ettiler. Fakat iman etmek istemeyenler, Allah'ın ayetleri diyor burada özellikle, Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler, İşte asıl onlar yalan söylerler. Yalanı Müslüman söylemez. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler, aslında onlar yalan söylerler. Denilmek isteniliyor ki aynı zamanda Allah adına yalan söyleyenler Allah'ın ayetlerini inkar eden kafirler sayılacaklardır. Demek ki birisi sahte bir peygamberlik iddiasında bulunursa mesela, bu insan Allah'ın ayetini inkar ediyor sayılacaktır. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar etmeseydi kendisine ayet geldiğini söylemezdi. Peygamber olmadığı halde peygamberim demezdi. Demek ki bu insan aslında Allah'ın ayet falan gönderdiğine inanmamaktadır. Zaten ona da ayet gelmiyor, bana da gelmiyor, ben de gelmiş gibi söyleyeyim diye düşünmektedir. Ve işte bu onun kafirliğinin resmidir. Demek ki Allah'ın peygamber olarak seçmediği ama buna rağmen peygamberlik iddiasında bulunan ya da mesihlik iddiasında bulunan, yeniden yeryüzüne gelecek olan Hazreti İsa olduğunu söyleyen, İsa olmadığı halde İsa'yım diyenler, demek ki peygamberlik müessesesine iman etmemekte, demek ki Allah'ın ayetlerine iman etmemektedir. Bu ayetin işaretiyle anlıyoruz ki böyleleri, peygamber olmadığı halde peygamberlik iddiasında bulunanlar, Allah'ın aslında ayetlerine inanmayan kafirler olmaktadırlar. Demek ki sahte bir peygambere kafir dememiz mümkündür ve dememiz gereklidir. Bu kişi eğer gerçekten Müslüman olmuş olsaydı Allah adına yalan söylemezdi. Demek ki Allah namına yalan söyleyenler kafir olmaktadırlar. Allah'ın ayetlerini inkar eden birisi olmasaydı peygamberlik iddiasında da bulunmazlardı. Efendimiz benim adıma bile diyor, bırak Allah adına, kim benim adıma yalan yere hadis uydurursa cehennemdeki yerine hazır olsun. Hele bir de Allah namına peygamberlik iddiasında bulunsa ya da ayetler söylemeye kalkışsa, bunlar elbette ki kafirdirler. Allah Azze ve Celle yalanı kim söyler diyor. İnneme yefteril kezib. Kezibi, yalanı, iftirayı, yalan iftirayı, Allah adına yalanı ancak şunlar söyler. Ellezine la yu'minuna bi ayetillah. Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Demek ki Allah'ın ayetini inkar etmese Allah adına yalan söylemez bir insan. O halde Allah adına yalan söyleyen kimseye kafir denilmesi gerekir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde senin dinini hakim kılmak için mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.